Ayrım 13. Muhteşem Hata. Frederick Forsyth. Sayfa 153. Brandon'la Brady'ye kamyonun şoförünü çiftliğe taşımalarını söyledi. Clark'ı oradaki terk edilmiş mutfağın çuvalları arasına atıverdiler. Üç kaçakçı oturup beklemeye başladı. Saat 7'de yeşilli beyazlı kamyon alacakaranlıkta göründü. Üçü birlikte dışarıya koştular. Işığı gölgelenmiş fenerlerle eski ambarın kapılarını açtılar. Keogh kamyonu içeriye sürdü. Kapılar hemen kapandı. Keogh kamyondan indi. ''Herhalde ben payımı hak ettim artık.'' dedi. ''Bir de içki hak ettim.'' Murphy ona ''İyi iş başardın.'' dedi. ''Bu kamyonu bir daha kullanmak zorunda kalmayacaksın. Gece yarısına kadar boşaltılmış olacak. Onu ben kendim 10 mil ileri götürüp boş bir yere bırakacağım. Ne içersin?''
''Brandy'den bir yudum alsak olmaz mı?'' diye öneride bulundu Brady.
Hepsi gülüştüler. İyi espriydi. Murphy, ben bir iki kadeh için bir kasayı açamam dedi. Hem viski severim ben. Bu yeter mi?
Cebinden yassı bir şişe çıkardı. Hepsi yeteceğine karar verdiler. 8'e çeyrek kala ortalık iyice kararmıştı. Murphy fenerini alıp yolun ilerisine kuzeylileri karşılayıp getirmeye gitti. Onlara adresi iyice tarif etmişti ama yine de yolu gözden kaçırabilirlerdi. 8'i 10 geçe peşinde 4 kamyonetle geri döndü. Avluda durdukları zaman deve tüyü paltolu iri bir adam ilk kamyonetin yolcu koltuğundan indi. Elinde bir evrak çantası vardı ama yüzünde mizah anlayışından eser yoktu.
Murphy? Diye sordu. Murphy başını salladı. Mallar hazır mı?
Fransa'dan gelen gemiden daha yeni indi dedi Murphy. Hala kamyonda, ambarda.
Adam kamyonu açtırırsa o zaman her kasayı muayene etmek zorundayım demektir diye bir tehdit savurdu.
Murphy yutkundu.
İyi ki adamların brandy içme isteğine karşı çıkmışım diye düşündü.
Fransa gümrüğünün mühürü açılmamış durumda dedi. Kendiniz muayene edebilirsiniz.
Kuzeyden gelen adam homurdandı, çıraklarına bir işaret verdi. Onlar ambarın kapılarını açmaya koyuldular. Fenerlerin ışığı malı güvende tutan arka kapakların kilitleri üzerinde oynaştı. Gümrük mühürü gerçekten açılmamıştı. Ulsterlı bir daha homurdandı, memnun olduğunu belirtir şekilde kafasını salladı. Adamlarından biri kilit takımını eline alıp kapağa yanaştı. Kuzeyli başını salladı.
''İçeriye girelim.'' dedi.
Murphy öne düştü, feneri elinde çiftliğin oturma odasına doğru yolu gösterdi. Kuzeyli evrak çantasını masanın üzerine koyup açtı. Murphy deste deste paraları görüp sevindi. Bunca parayı ömründe bir arada görmemişti.
''Her biri 4 sterlinden 9.000 şişe'' dedi. ''Bu herhalde 36.000 sterlin eder değil mi?''
''35.000'' diye homurdandı Kuzeyli.
''Ben yuvarlak rakamlardan hoşlanırım.''
Murphy tartışmaya girmedi. Bu adamla tartışmanın akıllıca bir şey olmayacağı izlenimini edinmişti. Hem zaten hoşnuttu o durumdan. Adamlarına 3.000 sterlin verecek kendine de masraflar çıktıktan sonra rahatlıkla 20.000'in üzerinde para kalacaktı.
Kabul dedi.
Kuzeyli adamlardan biri kırık pencerenin dışında belirdi, patronuyla konuştu.
Gelip bir baksanız iyi olacak.
Tek söylediği bu oldu. Sonra kayboldu adam gözden. İri yarı adam çantasını kapayıp kilitledi, sapına sarıldı, dışarıya yürüdü. 4 Ulsterlı yanlarında Keogh, Brady ve Brandon'la birlikte ambarın içinde kamyonun açık kapaklarının yanında dizilmiş duruyorlardı. 6 fener kamyonun içine doğru tutulmuştu. Gözler önünde düzenli şekilde üst üste dizilmiş kasalarda ünlü bir brandy imalatçısının adını simgeleyen yazılar olacağı yerde bambaşka bir şey vardı. Plastik torbalar sıralanmıştı kamyonun içine. Her birinin üzerinde çok tanınmış bir bahçe firmasının adı bulunuyordu. Gül gübresiydi bunlar. Kuzeyden gelen adam ifadesinde hiçbir değişiklik olmaksızın mallara baktı.
''Bu da ne?'' diye gıcırdadı sesi.
Murphy yutkunup ağzını zorla kapadı.
''Bilemiyorum.'' diye gıcırdadı o da. ''Yemin ederim ki bilemiyorum.''
Doğru söylüyordu. Aldığı istihbarat yanılır gibi değildi. Üstelik pahalıya sağlanmıştı. Seçtiği gemi doğru, taşıyıcı firma doğruydu. St. Patrick o gün öğleden sonra yanaştığında içinden bu tür yalnız bir tek kamyon indiğini de biliyordu.
''Şoför nerede?'' diye hırladı koca adam.
''Murphy içeride.'' dedi. Haydi gidelim.
Murphy öne düştü. Zavallı Lyme Clark çuvalların üzerinde eli ayağı bağlı tavuk gibi yatıyordu. Koca adam girizgaha gerek görmeden ''Nedir taşıdığın mallar?'' diye sordu.
Clark ağzını yapıştıran bandın arkasından hırçın hırçın omurdandı. Koca adam yardakçılarından birine işaret etti. Adam ilerleyip yapışkan bandı cart diye çekti aldı. Gözlerindeki bant yapışık kaldı.
Koca adam tekrarladı. ''Mallar nedir?'' diye sordum.
Clark yutkundu. ''Gül gübresi'' dedi. ''Manifestoda da yazılı.''
Adam fenerini Murphy'den aldığı kağıtlar üzerinde gezdirdi. Kargo manifestosunu bulunca duraladı, kağıdı Murphy'nin burnunun altına uzattı.
''Buna bakmış mıydın budala?'' diye sordu.
Murphy giderek artan korkusunu şoförden çıkardı.
''Neden söylemedin bana bunu?'' diye bağırdı ona.
Haksızlığa uğramış olma duygusu Clark'a göremediği asımları karşısında bir ataklık kazandırmıştı.
''Çünkü ağzım tıkalıydı da ondan.'' diye geri bağırdı o da.
''Brandon hakkı var Murphy.'' dedi.
''Sen sus!''
Murphy giderek umutsuzluğa kapılıyordu. Clark'a biraz daha yaklaştı.
''Altında hiç Brandon yok mu?'' diye sordu.
Clark'ın yüz ifadesinden bir şey bilmediği belli oldu. ''Brandon mi?'' diye yankıladı Murphy'nin sözünü.
''Brandon niye olsun ki? Belçika'da Brandon imal etmezler.''
''Belçika mı?'' diye uludu Murphy. ''Sen Le Havre'a Fransa'dan getirdiğin konyaklarla girdin.''
''Ömrümde konyak taşımadım ben.'' diye aykırdı Clark. ''Taşıdığım yük gül gübresiydi. İnek dışkısı ve küf karışımından yapılıyor. İrlanda'dan Belçika'ya ihraç ediyoruz. Bu kargoyu geçen hafta götürmüştüm. Antwerp'te aşçılar muayenesini yaptılar. Standart gübre olduğu için kabul etmeyeceklerini belirttiler. Dublin'deki patronlarım bana malı geri getirme talimatı verdi. Antwerp'te bu iş tam 3 günümü yedi. Evrak ancak 3 günde tamamlandı. Mal yalnızca bu. Kağıtlar da öyle diyor.'' Kuzeyli adam fenerini kağıtlar üzerinde dolaştırıp duruyordu. Evrak Clark'ın anlattığı hikayeyi aynen onaylamaktaydı. Hepsini toplayıp yere fırlattı, tiksinmiş gibiydi.
''Gel benimle.'' dedi Murphy'ye.
Dönüp ambardan dışarı yürüdü. Murphy kendisinin masum olduğu konusunda bir şeyler gevedeyerek onu izledi. Karanlığa çıktıklarında koca adam onun sözünü kesti. Evrak çantasını elinden attı, dönüp Murphy'nin rüzgarlığının yakasına sarıldı, ayaklarını yerden kesip ambarın kapısına küt diye çarptırdı.
''Beni dinle sersem Katolik piçi.'' dedi.
Murphy ta başından beri Ulster çetelerinden hangileriyle iş görmekte olduğunu merak edip durmaktaydı. Şimdi biliyordu artık. Koca adam onun kanını donduran bir fısıltıyla ''Sen 5 para etmez malları çalmışsın.'' diye devam etti.
''Çaldığın şey bok, hem de tam anlamıyla. Ayrıca benim de adamlarımın da vaktini bu yetmiyormuş gibi dünya kadar da parayı ziyan ettin.''
''Yemin ederim.'' diye inledi Murphy. Soluk almakta güçlük çekiyordu. ''Anamın mezarı üzerine yemin ederim. Gelecek gemide olmalı herhalde, yarın öğleden sonra yanaşanda. Yeni baştan işe koyulup...''
''Ben yokum.'' diye fısıldadı koca adam. ''Anlaşma bitti. Son bir şey daha. Bir daha bana böyle bir numara çekmeye kalkarsan 2 adamımı yollar, diz kapaklarının yerlerini değiştirtirim. Anlıyor musun ne dediğimi?''
''Ulu tanrım.'' diye düşündü Murphy. ''Amma hayvandı bu Kuzeyliler. Bu düşüncesini seslendirirse canından olacağının farkındaydı.'' Başını yavaşça salladı. 5 dakika sonra kuzeyden gelen adamla 4 boş kamyonet dönüp gitmişti. Çiftlik evinde Murphy ile üzgün çetesi fener ışığında viski şişesinin başında oturuyorlardı.
''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Brady.
''Murphy, önce kanıtları ortadan kaldıralım.'' dedi.
''Bir şey kazanamadık ama bir şey de kaybetmedik. Bir tek ben kaybettim.''
''Keok, ya bizim 3000 papel?'' diye sordu.
Murphy düşündü. Demin geçirdiği korkudan sonra bir de kendi adamlarından tehditler dinlemek istemiyordu canı.
''Çocuklar,'' dedi, ''adam başına 1500 olmak zorunda. Ben işi başarana kadar bekleyeceksiniz. Bu seferkini yapabilmek için tüm paramı tükettim çünkü.''
Mutlu olmadılarsa bile yatışmış gözüktüler. ''Brandon, sen Brady ve Keok buradan hemen gitmelisiniz. Her ipucunu, her kanatı, çamur üzerindeki her lastik izini ortadan kaldırın. İşler bitince bu arabayı alın, şoförü de buradan uzakta yol kenarında bir yere bırakın.
Papuçlarını alın, çoraplarıyla kalsın. Ağzı yapışık, gözleri elleri bağlı olsun. Haber vermesi uzun sürecektir. Sonra kuzeye dönüp evlerinize gidin. Kabul ettiler, başka çareleri yoktu. Kuzeyden gelen adamlar kamyonun arka kapaklarının kilidini hurda etmişlerdi. Çete kapakları birbirine tutturabilmek için dolaşıp tahta mandallar aramak zorunda kaldı. Sonunda kapatmayı başardılar. Murphy kamyonun direksiyonuna geçip çiftlikten çıktı, sola, Juice ormanına, Wicklow tepelerine doğru döndü. Saat 9.30'u yeni geçiyordu. Murphy traktörle karşılaştığı zaman ormandan çıkmış, Roundwood yoluna girmişti. Traktörün tek farı yanıyor, o da çamurlarla kaplı bulunuyordu. Köylülerin bu saatte, bu karanlıkta böyle bir taşıtla dolaşacağına inanmak güçtü. Arkadaki treylere belki 10 tonluk saman balyaları yüklenmişti. Murphy iki taş duvar arasından geçerken karşıdan onun gelmekte olduğunu fark etti, frenlere biraz ani bastı. Bu tür kamyonların bir iyi yanı vardı. Başka büyük kamyonların alamayacağı virajları kolaylıkla alabiliyorlardı. Ama buna karşılık baş dertleri de fren yapıldığı zaman ortaya çıkıyordu. Sürücü bölümüyle arkadaki trailer kısmı aynı hizada değilse birbirine giriyordu kolayca. Ağır trailer sürücü bölmesini ezmeye kalkıyordu. Onu yan tarafa itiyor, bankete kaymaya zorluyordu. Murphy'ye de tam böyle oldu. Onu aşağılara yuvarlamaktan koruyan Wicklow'da pek sık rastlanan o taş duvarlardı. Çiftçi traktörünü oradaki bir çiftlik kapısından geçirdi, trailerin saman yükünü dışarıda bıraktı. Murphy'nin traileri ön kısmına çarpınca koca cüsse kaymaya başladı. Gübrelerin ağırlığı Murphy'yi daha öteye itti, fren takıldı, burun balyalara dayandı, balyalar kamyonun üstüne örtercesine devrildi. Kamyonun arka kısmı taş duvara çarpıp tekrar yolun üzerine doğru sekti. Bu sefer karşı duvara çarptı. Çıkan gürültüler kesildiğinde çiftliğin traileri hala devrilmemiş dik duruyordu. Yerinden 3 metre kadar kaymıştı yalnızca. Traktöre bağlanan kısmı da haşat olmuştu. Garip sesler çıkarıp duruyordu. Murphy ise üzeri saman balyalarıyla kaplı sürücü kabininde loş ışıkta oturmaktaydı. Duvarlara çarpmış olmanın etkisiyle kamyonun arka kapaklarını tutan tahta mandallar fırlamış, iki kapak ardına kadar açılmıştı. Gübrelerin bir kısmı yolun üzerinde yatmaktaydı. Murphy yanındaki kapıyı açıp samanları ite kaka indi, yola ayağını bastı, içgüdüsü ona bir an önce buradan uzaklaşmasını, mümkün olduğu kadar uzağa kaçmasını söylüyordu. Çiftçi bu karanlıkta onu dünyada tanıyamazdı. Sürücü kabininde parmak izlerini silmeye vakti olmayacağını daha inerken biliyordu. Çiftçi traktörünü soktuğu kapıdan çıktı, Murphy'nin sürücü kabininin yanında durdu. Üstünden yayılan kokular tıraş losyonunun başa çıkabileceği türden değildi. Murphy'nin bir iki dakikasını çalmak niyetinde olduğu belliydi. Murphy hızla düşündü. Çiftçiyle konuşacak, samanları yüklemesi için yardım etmeyi önerecekti. İlk fırsatta da kamyondaki parmak izlerini silecekti. Buradan kaçmak ikinci fırsata kalıyordu. Tam o sırada bir polis arabası çıka geldi. Garip bir yanı vardı polis arabalarının. İhtiyacınız olduğunda sanki Grönland'da çilek arıyormuşsunuz gibi dünyada bulamazdınız. Ama birinin arabasından 2 santim boya sıyırdınız mı şıp diye çıkıverirlerdi. Bu seferki arabada Dublin'den gelip Anna Moe dolaylarındaki evine gitmiş olan bir bakan tekrar başkente dönüyordu. Murphy farları gördüğünde önce sivil bir araba geliyor sanmıştı. Oysa arabanın tepesinde garda yazısı vardı. Hem ışığı da yanıyordu bunun. Çavuşla polis hareketsiz traktör trailerinin çevresinde dolaştılar. Devrilmiş balyalara baktılar. Murphy işi ancak blöfle geçiştirebileceğine karar verdi. Belki karanlıkta yuttururdu da. "Senin mi?" diye sordu çavuş başıyla kamyonu göstererek. Murphy "evet" dedi. "Ana yoldan epey uzaklaşmışsın." "Evet, geç de kaldım." diye açıkladı Murphy. "Feribot bugün Rosslare'a geç yanaştı. Yükü bir an önce teslim edip yatağıma kavuşmaya can atıyordum." "Kağıtlar," dedi çavuş. Murphy sürücü yerine elini uzattı. Lyme Clark'ın evrakını çekip adama verdi. "Lyme Clark mı adın?"
Murphy başını evet anlamında salladı. Evrak kusursuzdu. Polis bu arada traktörü inceliyordu. Çavuşunun yanına döndü.
Çiftçinin farlarından biri yanmıyor dedi. Öteki de çamur kaplı. İnsan 10 metreden göremez bunu.
Çavuş evrakı Murphy'ye geri verdi. Dikkatini çiftçiye çevirdi. Az önce kendinden pek emin olan çiftçi şimdi savunmaya geçmişti. Murphy'nin cesareti yerine gelmeye başladı.
Mesele etmek istemem dedi ama gardanın hakkı var. Traktörle trailer hiç gözükmüyordu.
Ehliyetin var mı diye sordu çavuş çiftçi.
Evde efendim.
Sigorta kağıtları da evde herhalde. Umarım bir eksikliği yoktur. Az sonra görürüz. Burada söyleyeyim, farın bozukken yola çıkamazsın. Trailer'i boş bir yere al, bu balyaları boşalt. Yarın gün ışığında toplarsın. Seni eve bırakalım, kağıtlara da bakalım.
Murphy'nin cesareti daha da arttı. Birkaç dakikaya kadar gidecekler demekti. Bu arada polis kamyonun ışıklarını muayene etmeye başladı. Kusuru yoktu. Arka ışıklara doğru yürüdü.
Yükün ne diye sordu çavuş.
Murphy gübre dedi. İnek dışkısıyla küf karışımı güllere iyi geliyor.
Çavuş bir kahkaha patlattı, çiftçiye döndü. Çiftçi bu arada trailer'ı yoldan çekmiş, balyaları aşağıya atıyordu.
Gübre taşıyormuş mu diye seslendi çavuş. Ama gırtlağına kadar gübreye batan sen oldun.
Bu esprisi pek hoşuna gitmişti. Polis kamyonun arka tarafından geri geldi. Kapaklar açılmış dedi. Çuvalların bazıları düşmüş. Bir baksanız fena olmaz çavuş. Üçü birlikte arkaya doğru yürüdüler. Yolun üzerinde bir düzine kadar çuval yuvarlanmıştı. İçlerinden 4 tanesi de yırtılmıştı. Ay ışığı plastiğin arasından kahverengi gübre yığınları üzerinde gölgeler oluşturuyordu. Polis fenerini yakıp oraya doğru tuttu. Murphy'nin sonradan hücre arkadaşlarına anlattığı gibi gün olur hiçbir şey doğru dürüst gitmezdi, hem de hiçbir şey. Ayın ve fenerin ışığında yukarı doğru uzanan bazukanın namlusunu görmemeye olanak yoktu. Murphy'nin midesi ağzına gelir gibi oldu. İrlanda polisi normal olarak silah taşımazdı ama bir bakana koruyucu olarak eşlik ederken taşırdı. Çavuşun otomatiği hemen Murphy'nin göbeğine doğru nişanlandı. Murphy içini çekti. Öyle günlerden biriydi bu da işte. Yalnız 9000 şişe brandy'yi kaçırmakla kalmamış, birisinin gizli silah sevkiyatını yanlışlıkla ele geçirmişti. O birisinin kim olduğu yolunda da pek kuşkusu yoktu. 2 yıl boyunca nerelere kaçıp saklanmak isterdim diye düşündü. Dublin sokakları o listede baş yeri almıyordu. Ellerini yavaşça havaya kaldırdı.
''Küçük bir itirafım var.'' dedi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 166.